Yapay zeka hepimizi yok mu edecek? Ya da en azından hani işimizi elimizden mi alacak?
Evet, bu aralar çok duyuyoruz bunu.
Aynen, manşetlerde falan sıkça görüyorsun. Belki de senin de düşündüren endişeler bunlar. İşte bugün bu kıyamet senaryolarına biraz daha farklı bir açıdan bakan bir kaynağı konuşacağız.
Hı hı.
Beyaz Saray'ın yapay zeka danışmanlarından teknoloji yatırımcısı David Saxon, X platformundaki paylaşımları var. Onlara dayanan bir analiz.
Evet, Saks.
Saks diyor ki bu YZ korkuları aşırı abartılmış. Yani bugünkü amacımız Saks neden böyle düşünüyor, argümanları ne ve neden mevcut yapay zeka, hani o korktuğumuz türden bir tehdit değil ona göre. Bunu biraz netleştirelim senin için.
Tabii. Saxon'un temel tezi aslında basit bir ayrıma dayanıyor. Diyor ki şu an elimizdeki yapay zeka bizim anladığımız anlamda bir zeka değil. Yani insan gibi akıl yürüten, öğrenen, uyum sağlayan o yapay genel zeka, yani AGI değil.
Henüz değil yani.
Henüz değil, evet. Saks'a göre mevcut sistemler tamam, bazı görevlerde çok başarılılar ama o genel kavrayış, o esneklik ondan çok uzaktalar.
Anladım.
Evet, pek çok şirket bu AGI hedefine koşuyor, milyarlar harcıyor, bu doğru. Fakat Saks, yapay zekanın kendi kendine bilinçlenip kontrolden çıkıp böyle tanrısal bir süper zekaya dönüşeceği fikri şimdilik bilim kurgu diyor.
Bilim kurgu. Peki neden?
Çünkü bugünkü YZ'nin anlamlı, güvenilir sonuçlar üretmesi için hala yoğun bir insan yönlendirmesine ihtiyacı var. Veri lazım, denetim lazım. Yani insan faktörü hala çok merkezde.
İşte tam bu noktada Saks ilginç bir benzetme kullanıyor değil mi? Oppenheimer binayı terk etti diyor.
Evet, evet, o benzetme çarpıcı.
Peki bu ne demek şimdi? Sadece vay ne mühendislik başarısı mı diyor yoksa daha derin bir anlamı mı var?
Aslında ikisi de var bence. Saks diyor ki bak tıpkı nükleer enerjinin ilk keşfi gibi düşün. YA alanındaki bu ilerlemelerde müthiş bir mühendislik başarısı. Bunu takdir edelim.
Tamam.
Oppenheimer ve ekibi atomu parçaladı. İnanılmaz bir adımdı bu. Ama hemen dünyanın sonu geldi mi? Hayır. İşte Saks da diyor ki YA'nın gücünü, potansiyelini kabul edelim ama hemen en kötü senaryoya atlamayalım. Yani varoluşsal felaket senaryolarına.
Sakin olalım diyor yani biraz.
Aynen, sakin olalım. Teknolojinin mevcut yetenekleriyle o potansiyel, abartılan riskler arasında bir ayrım yapalım diyor.
Anladım. Peki bu varoluşsal risk konusunu biraz daha soğukkanlı değerlendirelim derken Saks aynı zamanda daha somut bir korkuya da değiniyor. YZ işlerimizi elimizden alacak mı?
Evet, oraya da meydan okuyor.
Oradaki argümanı ne?
Argümanı yine YZ'nin mevcut sınırlarına dayanıyor. Yani bu sistemler hala hata yapmaya çok yatkın diyor. Özellikle beklenmedik yeni durumlarda şaşırabiliyorlar tabiri caizse.
Hmm.
Dolayısıyla doğru, güvenilir, bağlama uygun çıktılar almak için sürekli insan girdisine ihtiyaç var. İnce ayar lazım, doğrulama lazım, düzeltme lazım.
Yani insan olmadan olmuyor henüz.
Pek olmuyor. Saks'a göre bu durum YZ'nin yakın gelecekte insan emeğini tamamen ortadan kaldırmasının pek olası olmadığını gösteriyor. İnsan denetimi, insan müdahalesi kritik olmaya devam edecek.
Hatta bu konuda çok bilinen bir sözü de hatırlatıyor değil mi? İşini yapay zekaya değil, yapay zekayı senden daha iyi kullanan birine kaptıracaksın.
Aynen öyle. Bu söz aslında Saks'in genel teziyle çok uyumlu.
Yani olay teknolojiye karşı durmak değil de onu bir araç gibi en iyi şekilde kullanmayı öğrenmek mi? Bu senin için de yeteneklerini nasıl geliştirmen gerektiği konusunda önemli bir ipucu olabilir belki de.
Kesinlikle öyle. Hem bu görüşte Saks yalnız da değil. Mesela yapay zeka alanının önemli isimlerinden Google Brain kurucusu Andrew Ng var. O da sık sık YZ'nin yeteneklerinin abartıldığını söyler. İnsanların eleştirel düşünme, yalıtıcılık, empati gibi YZ'de olmayan birçok temel becerisi var diyor.
Doğru.
Hatta Google CEO'su Sundar Pichai daha da net bir terim kullanıyor. Yapay pürüzlü zeka. Yani Artificial Jagged Intelligence.
Pürüzlü zeka.
Evet, pürüzlü. Teknoloji bazı alanlarda insanüstü işler yapıyor ama başka çok basit konularda şaşırtıcı hatalar yapabiliyor. İşte o pürüzler bunlar. Bu da yine Saxon dediği gibi insan gözetiminin, doğrulamanın, YZ'yi doğru yönlendirmenin neden hala bu kadar hayati olduğunu gösteriyor. Mesele yok olmak değil yani, bu yeni araçlarla çalışmayı öğrenip adapte olmak.
O zaman şöyle bir toparlayalım. David Sachs'ın bakış açısından yapay zeka etrafındaki bu korku, hatta panik havası, teknolojinin bugünkü gerçek yetenekleriyle tam örtüşmüyor gibi.
Evet, en azından şimdilik.
Evet, elimizde çok güçlü bir araç var, kabul. Ama bu araç hala insan zekasına, yönlendirmesine, verisine ve en önemlisi de doğrulamasına bağımlı. Belki de korkular teknolojiden çok bizim bu dönüşüme ne kadar hazır olduğumuzla ilgili, bu gücü nasıl kullanacağımızla ilgili.
Aynen öyle. Kaynakları ve Sachs'ın argümanlarını birleştirince akla şu soru geliyor aslında. Eğer Sachs haklıysa, yani asıl olay YZ'nin kendisi değil de onu kimin daha iyi kullandığı ise, bu durum eğitim ve iş gücü için ne anlama geliyor yakın gelecekte?
Evet, önemli soru.
Yani yapay zekaya yenilmemek için değil de onu en iyi kullanan, onu bir kaldıraç gibi en etkin kullanan kişi olmak için sen bugünden ne yapmalısın? Hangi adımları atmayı düşünmelisin? Üzerinde kafa yormaya değer bir nokta gerçekten.